Ayrım 19.
Her yerde yetişen bu mucize bitkinin kullanım alanının genişliği ve ucuzluğu birçok endüstrinin işine gelmiyor. Bu insanlığın açgözlülüğü mantığın önüne koymasının örneklerinden sadece biri. Ama uyanacaksınız, uyanıyorsunuz. Paradigma değişiyor, dünya değişiyor. Gelişkin varlıklardan öğreneceğimiz çok şey var. Evet, bunu görmeyi seçmen çok iyi. GV'ler de tıpkı sizin gibi çekirdek düşüncelere sahiptir. Davranışlarını bu çekirdek düşünceler yönlendirir. Tıpkı sizin davranışlarınızı da çekirdek düşüncelerinizin yarattığı gibi. Bunlara temel rehber prensipler de diyebiliriz. GV toplumunun temel prensipleri nelerdir? Birinci rehber prensip, hepimiz biriz. Ahlak ve etik dediğiniz her şey, her karar, her seçim bu prensibe dayanır. İkinci rehber prensip, birdeki her şey birbiriyle karşılıklı bağlantı içindedir. Bu prensip içinde türün hiçbir üyesi hiçbir şeyi önce ben buldum, sahibi benim, yeterince yok gerekçesiyle başkalarından esirgemez. Tür sisteminde her şeyin karşılıklı bağlılık içinde olduğu gerçeğine saygı duyulur. İhtiyaçlar daima dengeli olarak karşılanır. Çünkü düşüncede denge vardır. Bu ikinci prensip bireysel sahipliği ortadan mı kaldırıyor? Anladığınız biçimde değil. Bir GV bireysel sahip olmayı, bakımını üstlendiği her şeyin sorumluluğunu da üstlenmek olarak algılar. Bir GV sahip değil, koruyucudur. Sizin sahip olma kavramınız GV kültürünün bir parçası değildir. İnsanlar sahip olur, GV'ler korur, kucaklar, sever ve bakar. İnsanlık tarihinizde elinizi uzattığınız her şeyin sahibi olma hakkını kendinize tanıdınız. Buna eşler, çocuklar, toprak, doğal kaynaklar da dahil edildi. Bu inanç bugün bile hala gerçek olarak görülüyor. İnsanlar sahip olma arzusuna tutkuyla bağlı. GV'ler bu davranışınıza sahip olma tutkusu diyor. Tutkular bağımlılıktır. Sahip olduğunuz şeylere bağımlı hale geliyorsunuz. Geliştikçe gerçekten hiçbir şeyin sahibi olmadığınızı anlamaya başlıyorsunuz. Hele eşlerinize ve çocuklarınıza asla. Ama hala çoğunuz toprağa sahip olabileceğinize inanıyorsunuz. Toprağın altındaki, yüzeyindeki hatta üzerindeki her şeye. Evet, hava haklarından bile bahsediyorsunuz. GV'ler üzerine bastıkları gezegenin hiç kimse tarafından sahip olunamayacağını derin bir anlayışla bilir. Ama her GV kendi toplum mekanizması içinde bir parça toprağın işlenmesini ve koruyuculuğunun sorumluluğunu üstlenebilir. Eğer toprağın iyi bir koruyucusu ise ondan koruyuculuğu çocuklarına aktarması istenebilir. Ama yeni koruyucu iyi bir koruyucu değilse toprak onun bakımından geri alınır. Vay! Eğer bu rehber prensip dünyada uygulansa, dünya endüstrisinin yarısı toprak mülkiyetinden vazgeçmek zorunda kalırdı. Ve dünyanızın ekosistemi bir anda değişirdi. Gelişkin bir toplumda sizin şirket dediğiniz kurumların kar amacıyla toprağı mahvetmelerine asla izin verilmezdi. Sağlıkları büyük ölçüde zarar gören çalışanların yaşam kalitesindeki düşüş açıkça görülürdü. Kar bunun neresinde? Zararın boyutu yıllarca görülmeyebilir ama kar hemen kısa vadede elde edilen bir şey. Buna kısa vadeli kazanç, uzun vadeli kayıp diyebiliriz. Ama kendimiz uzun vadeli zararları deneyimleyemeyecek olduktan sonra uzun vadeli zarar kimin umurunda? Gelişkin varlıkların umurunda ama onlar da zaten çok uzun yaşıyor. Ne kadar uzun? Kat kat uzun. Bazı GV toplumlarında varlıklar sonsuza dek yaşayabiliyor. Ya da bedende kalmayı seçtikleri sürece bedende kalıyor. Bu nedenle GV toplumlarında bireyler davranışlarının uzun vadeli sonuçlarını da deneyimleme şansına sahipler. Nasıl bu kadar uzun yaşayabiliyorlar? Bu nasıl mümkün oluyor? Öncelikle havalarını, sularını, topraklarını kirletmiyorlar. Sizler gibi toprağı kimyevi maddelerle doldurmuyorlar. Bu kimyevi maddeler bitkiler ve hayvanlar tarafından alınıyor. Siz bu bitkiler ve hayvanlarla besleniyorsunuz. Böylece kendi bedeninizi de kimyevi madde deposuna dönüştürüyorsunuz. Bir GV bu yaptığınıza intihar der. GV'ler çevrelerini, atmosferlerini ve kendi bedenlerini insanlar gibi kirletmez. Bedenleriniz harikulade bir araç ve sizin izin verdiğinizden çok daha uzun yaşamak için programlanmış. Ayrıca GV'ler ömrü uzatan farklı psikolojik davranış içindedir. Ne gibi? Bir GV asla endişe duymaz. Hatta endişe ve stres kavramlarının ne olduğunu bile bilmez. Nefret, öfke, kıskançlık ya da panik yaşamaz. Bu yüzden GV kendi bedenini yiyip bitiren ve yok eden biyokimyasal maddeler üretmez. Bir GV ne başka hayvanları yer bitirir ne de kendi bedenini. Bir GV nasıl duygularını kontrol etmeyi başarıyor? Biz insanlar da bunu başarabilir miyiz? Öncelikle bir GV her şeyin mükemmel olduğunu bilir. Evrenin işleyiş sürecine müdahale etmemesinin yeterli olduğunu bilir. Bu yüzden de bir GV asla endişe duymaz. Çünkü sürecin bilincindedir. İkinci sorunu da yanıtlayayım. Evet, insanlar da duygularını kontrol edebilir. Ama bazılarınız bunu başarabileceğine inanmıyor, bazılarınız ise çaba bile göstermeyi seçmiyor. Bazılarınız daha uzun yaşamak için büyük çabalar gösteriyor. Tabii kimyasal ve atmosferik zehirlerden uzakta kalmaları ne kadar mümkünse. Bazılarınız ise kendisini gönüllü olarak zehirliyor. Bir dakika, kendimizi gönüllü olarak zehirliyor muyuz? Bazılarınız evet. Nasıl? Zehri yiyerek, zehri içerek, zehrin dumanını içinize çekerek. Gelişkin bir varlık bu yaptığınıza asla bir anlam veremez. Size böylesine zararlı olan maddeleri bedeninize niçin doldurduğunuzu asla anlayamaz. Bazı şeyleri yiyip içmek, sigarayı tüttürmek zevk veriyor. Bir GV yaşamdan zevk alır. Zararlı olduğunu bildiği şeyleri yaparak bedensel yaşamını sınırlamayı düşünemez bile. Bazılarımız kırmızı et yemenin, alkol içmenin ya da bitkileri tüttürmenin yaşamlarını sınırlayacağına inanmıyor. Öyleyse gözlemleme yeteneğiniz çok körleşmiş. Keskinleştirmeye ihtiyacınız var. Bir GV size etrafınıza bakınmanızı önerir. Pekala, GV'lerin başka ne özellikleri var? Utanç duymazlar. Utanç duymazlar mı? Suçluluk duyguları da yoktur. Peki ya bir GV toprağın kötü bir koruyucusu ise? Biraz önce toprağın kötü bir koruyucudan alındığını söylemiştin. Bu onun yargılandığı ve suçlu bulunduğu anlamına gelmiyor mu? Hayır, sadece gözlemlendiği ve bu konunun yeteneğine uygun olmadığı anlamına gelir. Gelişkin toplumlarda hiç kimse kendi yeteneğine uygun olmayan işleri yapmaya zorlanmaz. Ya yine de yapmak istiyorlarsa, istemeyeceklerdir. Neden? Uygulamada gösterdikleri sorumsuzluk bu isteklerini ortadan kaldıracaktır. İstekle yapılmayan bir şey bir şekilde başkalarına zarar verir. Bu da onların asla yapmayacağı bir şeydir. Bir GV başkalarına zarar vermenin kendisine zarar vermek olduğunu bilir. Yine temel dürtüleri kendini korumak oluyor. Tıpkı dünyada olduğu gibi. Evet öyle, sadece kendi tanımlamasında fark vardır. Siz kendinizi çok dar anlamda tanımlıyorsunuz. Siz, sizin, aileniz, sizin toplumunuz. Bir GV kendisini çok farklı tanımlar. Ben olan sen, aile, toplum. Tekmiş gibi. Tektir, birdir. Anlıyorum. Gelişkin toplumlarda bir GV kendi yeteneksizliğini sürekli sergilediği halde hala çocuğunu kendisi yetiştirmek konusunda ısrar etmez. Gelişkin toplumlarda çocuklar çocukları büyütmez. Çocuklar yetiştirilmek için yaşlılara verilir. Bu bebeklerin kendi anne babalarından koparılıp yabancılara verildiği anlamına gelmez. Bu toplumlarda yaşlılar çocuklarla birlikte yaşar. Yaşlılar bir köşeye atılmazlar. Bir köşede ölümlerini beklemezler. Yaşlılar sevecen, canlı bir toplumun, onurlu, saygı duyulan canlı bir parçasıdır. Yeni bir bebek doğduğunda yaşlılar da oradadır. Onların çocuk yetiştirmesi sizin kendi çocuklarınızı yetiştirmeniz kadar doğaldır. Çocuklar kendi yaşam vericilerinin kim olduğunu daima bilir. Ama yaşamın temelini hala kendileri yaşamın temelini öğrenmeye çalışan yaşam vericilerden öğrenmezler. GV toplumlarında yaşlılar öğrenme sürecini organize eder. Çocuklar bilgelik, sevgi, büyük sabır ve derin anlayış ortamında gelişirler. Çocukların her türlü bakımını tümüyle yaşlılar üstlenir. Genç anne babalar kendi gençliklerinin hazzını ve deneyimlerini özgürce yaşar. Çocuklarıyla istedikleri kadar zaman geçirmekte özgürdürler. Bazıları yaşlıların çocuklarla birlikte yaşadığı evlerde kalmayı bile seçebilir. Ev ortamı onları da zenginleştirir. Ama yine de çocukları yetiştirme sorumluluğu yaşlılara aittir. Türün geleceğinin sorumluluğunu üstlenmenin onuru yaşlılara aittir. GV toplumları bu sorumluluğun gençlerin taşıyabileceğinden fazla olduğunun bilincindedir. Bu konuya daha önce değinmiştim. Evet, konuyu daha detaylı anlattığın için teşekkürler. Konumuza dönersek, bir GV ne yaparsa yapsın suçluluk duygusu ve utanç hissetmez mi? Hayır, çünkü suçluluk ve utanç dışarıdan empoze edilen bir şeydir. Bir süre sonra tabii ki içselleşir ama başlangıç noktası daima dışarıdadır, daima. Hiçbir varlık yaptığı herhangi bir şeyin utanılması ve suçluluk duyulması gerektiğini dışarıdan birisinin bu etiketleri yapıştırmasından önce bilemez. Sizin toplumunuzda bir bebek altına yaptığı için utanç duyar mı? Tabii ki duymaz. Ta ki tuvalet alışkanlıkları konusunda utanç duyması ona söylenene kadar. Bir çocuk cinsel organları ile oynamaktan zevk aldığı için suçluluk duyar mı? Tabii ki duymaz. Ta ki ona suçluluk duyması gerektiği söylenene kadar. Bir toplumun gelişkinlik ölçüsü o toplumun kişiye ya da davranışa yapıştırdığı suçluluk ve utanç etiketlerinin çokluğuyla ters orantılıdır. Utanç duyulması gereken hiçbir davranış yok mudur? Bir kişi ne yaparsa yapsın asla suçlu değil midir? Doğru ve yanlış yoktur. Bazı insanlar bu söylediklerini anlayamaz. Burada söylenenleri anlamak için bu diyaloğun tümünün okunması gerekir. Bir cümleyi içeriğini kavramadan tek başına ele almakla söylenenini anlayamazsınız. Pekala, bu toplumlar başka hangi yönlerden bizden farklı? Birçok yönden farklı. Onlar rekabete girişmez. GV birisi kaybettiğinde herkesin kaybettiğini bilir. Bu yüzden çocuklar için rekabetçi spor ve oyunlar yaratmazlar. Birisinin kaybederken diğerinin kazanmasını eğlence olarak nitelemeniz çok ilginç bir düşünce. Çocuklarınıza kazan-kaybet oyununun eğlenceli olduğunu öğretiyorsunuz. Ayrıca her şeyi paylaştıklarını da söylemiştim. Birisinin ihtiyacı olan bir şeyi az olduğu gerekçesiyle gizlemek ya da biriktirmek düşünülemez bile. Paylaşmak doğal davranışları olduğu için yokluk bilincine asla sahip olmazlar. GV'ler nadir olan şeyleri de paylaşırlar. Bu paylaşmanın hazzı onların kârıdır. Sizin toplumunuzda ise nadir olan şeylerin fiyatı da artar, paylaşmak ne kelime. En azından eğer sahip olduğunuz nadir bir şeyi paylaşıyorsanız kâr elde etmek de istersiniz. Güçlü olan kazanır temel prensibiniz, sizin ikinci rehber prensibiniz. Toplumunuzun yarattığı her şeyi bu prensibiniz belirliyor. Ekonominizi, politikanızı, eğitiminizi, sosyal yapınızı. Bu GV gözüyle bakıldığında çelişki arz ediyor. GV toplumların ilk prensibi hepimiz biriz olduğu için bu anlayışla güçsüz olan kaybedeceğine göre tüm toplum kaybeder. O zaman güçlü olan da güçlü olamaz. Beni takip edebiliyor musun? Evet, buna komünizm diyoruz. Gezegeninizde birilerinin kaybetmesine dayanan kazanç sistemlerinin dışında hiçbir sistemin gelişmesine izin vermediniz. Eğer bir devlet ya da ekonomi sistemi herkes tarafından yaratılan kazancın herkese eşit oranda dağıtılması gerektiğini, kaynakların herkese ait olduğunu savunuyorsa bu sistemin doğal düzene aykırı olduğunu söylüyorsunuz. Oysa böyle eşitlikçi bir paylaşım sistemi gelişkin toplumların doğal düzenidir. Bir kişi ya da grup bunu hak etmese bile mi? Topluma hiçbir yararı olmasa bile mi? Kötü olsa bile mi? Gelişkin toplumlarda paylaşımı hak etmeyen, topluma hiçbir yararı olmayan, kötü olan birilerinin olabileceğini hala düşünüyor musunuz? Bu tür kişilerin ve toplumların sizin oluşturduğunuz temel prensiplerin dar görüşlülüğünün bir ürünü olduğunu hala göremiyor musunuz? Herkesin kendi kapasitesi ölçüsünde ürettiği bir toplumda yan gelip yatmanız, vermeden almanız durumunda bu davranışınızı ne kadar sürdürebileceğinizi düşünüyorsunuz? Kapasitelerinizi, yeteneklerinizi kullanmadan sürdüreceğiniz bir yaşamdan ne kadar zevk alabilirdiniz? Buraya neden geldiğimizi anlamak önemlidir. Biz diyorsun, kolektifi oluşturan ruhlar, sadece tek bir ruh vardır, tek varlık, tek öz. Buna bazılarınız Tanrı diyor. Bu tek öz, evrende her şey olarak kendisini bireyselleştiriyor. Her şey. Tanrı kolektif ruh mu? Dilinizdeki en yakın kavram bu. Tanrı tek bir olağanüstü varlık değil, kolektif bir ruh mu? Kutunun dışında düşün. Tanrı ya o ya bu değildir. Tanrı ikisi de mi? Hem tek olağanüstü bir varlık hem de bireyselleşmiş parçaların kolektifi. İyi, çok iyi. Bizi sen olmak için mi yarattın? Biz öyle yarattık. İnsanlar kolektif tarafından mı yaratıldı? Kutsal kitaplarınız değiştirilmeden önce şöyle diyordu. Biz insanı kendi benzerimiz ve aynımız olarak yarattık. Yaşam Tanrı'nın kendisini yarattığı ve yarattığını deneyimlediği bir süreçtir. Bu yaratılış süreci sonsuzdur. Görecelik ve fiziksellik Tanrı'nın araçlarıdır. Saf enerji, spirit, Tanrı'dır. Enerji maddeye dönüşerek spirit fiziksel biçim alır. Bu enerjinin vibrasyonu düşürmesiyle olur. Bütünün bireyselleştiği parçalara siz ruh diyorsunuz. Gerçekte kendisine sürekli şekil veren, şekilden şekle dönüşen tek ruh vardır. Bu biçim değişimi reformdur. Reform, yeniden şekillenmek. Hepiniz Tanrı'nın formasyonusunuz. Tanrı'nın en formasyonu, bilgisi. Sadece forma bürünmekle bile yararlısınız. Bütünün iyiliğine katkıda bulunuyorsunuz. Sizden başka bir şey istemiyorum. Varlığınız iyiliği deneyimlemeye yardımcı oluyor. İyilik zıddı olmadan var olamaz. Bu yüzden kötülüğü de yarattınız. Kötü de olsanız iyiliğin bilinmesine katkıda bulunuyorsunuz. Yine yararlısınız. Yaşamı bilmek için ölümü yarattınız. Yaşamın değerini daha iyi anlayabilesiniz diye. Kötülük yaşamın tersten okunuşudur. İngilizce'de evil, kötülük, şeytani anlamına geliyor. Evil'ın tersten okunuşu live, yaşam demektir. Çevirenin notu. Bilgeliğinizi dilinize kattığınızın farkında bile değilsiniz. Tüm kozmolojiyi anladığınızda büyük gerçeği de anlarsınız. O zaman kaynaklarınızı ve fiziksel yaşam gereksinmelerini paylaştığınız için başka bir varlıktan bir karşılık beklemezsiniz. Çok güzel ama yine de bu söylediklerine bazıları komünizm der. Bırak söylesinler. Eğer toplumunuzu, komününüzü oluşturan varlıklar komünde olmayı bilmiyorsa, komün yaşamının, komünel paylaşımın yüksek anlayışını kazanana dek beni asla bilemezler. Kutsal birlikteliği, Holy Communion, asla deneyimleyemezler. Gelişkin toplumlar komünel toplumlardır. Bu toplumlar paylaşmamayı bilmez. Az olan şeylere gittikçe artan fiyatlar koymayı da bilmezler. Bunu sadece ilkel toplumlar yapar. Çünkü ilkel toplumlar yokluk bilincine sahiptir. Toplumun ihtiyacı olan bir şeyin az olmasını kâr etme olanağı olarak görürler. Bu yüzden yokluk bilinci ilkel toplumlarda güçlenir. Yokluk bilinci ilkel toplumlar için kâr anlamına gelir. Arz ve talep asla GV sisteminin itici gücü olamaz. Arz ve talep sisteminde bütünün iyiliği komün tarafından deneyimlenemez. Gelişkin toplumların bir başka özelliği de iletişimlerinde senin ve benim anlamına gelen söz ve seslerin olmayışıdır. Bireysel mülkiyetçilik diye bir şey bilmezler. Eğer dünyasal terimlerle iletişim kursalardı şöyle konuşurlardı. Benim arabam şu anda birlikte olduğum araba. Benim partnerim şu anda birlikte olduğum partner. Benim çocuklarım şu anda birlikte olduğum çocuklar olurdu. Anda birlikte olduklarınız anın armağanlarıdır. Kötü dediğiniz varlıkların da Tanrı'nın bir parçası, sizin bir parçanız olduğu anlayışını kazandığınızda doğal olarak paylaşmayı bilirsiniz. O zaman benim hayatım, bütünü, Tanrı'yı şu anda deneyimlediğim hayat olur. Bu yaşamın kozmolojisidir. Bu kozmolojiyi gözlemlememek, anlamamak ve yaşamamak dünya deneyimlerinizdeki tüm akort bozukluklarının nedenidir. 19. Diğer gezegenlerdeki varlıklar fiziksel olarak neye benziyor? Dünyada var olan tür çeşitliliğinden çok daha fazla çeşitlilik var. Bize benzeyenler var mı? Tabii ki bazıları size aynen benziyor, küçük farklılıklar dışında. Nasıl yaşıyorlar, ne yiyorlar, nasıl giyiniyorlar, nasıl iletişim kuruyorlar? Tüm itileri bilmek istiyorum. Merakını anlıyorum ama bu kitaplar sizin merakınızı gidermek için yazılmıyor. Sohbetimizin amacı dünyanıza mesaj vermektir. Birkaç soru daha. Bu sorularım merakın ötesinde. Belki bir şeyler öğrenebiliriz ya da hatırlarız. Buraya öğrenmeye gelmediniz. Gerçekten kim olduğunuzu hatırlamak için geldiniz. Diğer gezegenlerdeki varlıklar kim olduklarını hatırlıyor mu? Tahmin edebileceğin gibi varlıklar her yerde evrimin değişik boyutlarını ifade ediyor. Ama evet, gelişkin varlıklar kim olduklarını hatırlıyor. Nasıl yaşıyorlar, çalışıyorlar, seyahat ediyorlar, iletişim kuruyorlar? Sizin toplumunuzdaki anlamıyla seyahat gelişkin toplumlarda yoktur. Bedenleri bir yerden bir yere taşımaya yarayan araçları fosil enerjisiyle çalıştırmanın çok ötesinde bir teknoloji geliştirmişlerdir. Fiziksel teknolojinin yanı sıra fizikselliğin bir parçası olan zihin teknolojisi de gelişmiştir. Bu iki evrimsel gelişimin sonucu olarak GV'ler bedenlerini istedikleri an istedikleri yere taşıyabiliyor. Evrenin ışık yılları ötesine de mi? Evet, çoğu kez evet. Galaksiler arası uzun mesafe seyahatleri, suya atılan taşın zıp zıp zıplaması gibidir. Evrensel matrisi delerek değil, zıplayarak dolaşıyorlar. Sizin dilinizdeki kavramlarla en iyi bu şekilde anlatabiliyorum. İş dediğiniz çalışma hayatınız çoğu GV toplumlarında mevcut değildir. Görevler yerine getirilir, aktiviteler yapılır, varlık sevdiği işi yapar ve bu işi kendisinin en büyük ifadesi olarak görür. Bu harika ama sıkıcı işleri kim yapar? Sıkıcı işler diye bir şey yoktur. Sizin toplumunuzda sıkıcı, küçük, değersiz işler olarak gördüğünüz işleri yapmak gelişkin toplumlarda onur vericidir. Günlük yapılması gereken işleri yapanlar toplumun düzenli işleyişini sağladığı için ödüllendirilirler. Bu işçiler bütüne hizmet ederler. İşçileri tırnak içine aldım. Çünkü bir GV için bu iş değildir. Öz doyumun yüksek bir biçimidir. Kendinizi ifade etmek için yarattığınız fikirler ve deneyimler ki buna iş diyorsunuz, GV kültürünün bir parçası değildir. Bıkkınlık, fazla mesai, baskı ve benzeri kendi yarattığınız deneyimler gelişkin varlıkların seçimi değildir. Onlar öne geçmeye, tepeye tırmanmaya ya da başarılı olmaya çalışmıyor. Başarı kavramınız da GV'ler için yabancı bir kavram. Çünkü onlar için başarısızlık yoktur. O zaman GV'ler başarıyı nasıl deneyimliyorlar? Rekabet, kazanmak, kaybetmek değerlerinin yapılanmasıyla değil. Bu kavramları okullardan başlayarak öğretiyorsunuz. Başarı, gelişkin toplumlarda değer gerektiren bir şeyi yapmak olarak tanımlanıyor. Değerli olsa da olmasa da şan, şöhret ve para getiren bir şey olarak değil. Öyleyse GV'lerin değer sistemi var. Ah evet, tabii ki ama insanlarınki gibi değil. GV'ler bütüne yararlı olan şeylere değer veriyor. Biz de öyle. Evet ama yararı farklı tanımlıyorsunuz. Topa iyi vuran, beyaz perdenizde giysilerini çıkaran insanları, çocuklarınıza hayatın gerçeklerini hatırlamalarına yardımcı olan insanlardan daha yararlı buluyorsunuz. Futbolcularınıza, film yıldızlarınıza, öğretmenlerinizden, bilim insanlarınızdan, ruhsal rehberlerinizden çok daha fazla para ödüyor ve önem veriyorsunuz. Her şeyi tam tersine yapıyor ama aksi istikamete gitmek istediğinizi söylüyorsunuz. Gözleminizi keskinleştirmiyorsunuz. Oysa GV'ler olanı görür ve bütün için yararlı olanı seçer. Toplumların seçtikleri istikamete doğru gitmesi için amaçlarına uyumlu seçimler yaparlar. Öyleyse GV toplumlarında öğretmenler zengin ve ünlü, futbolcular fakir olmalı.